Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21'de 1401, Hicri Kameri 18 Cemadüsani 1444 ve Miladi 11 Ocak 2023 Çarşamba. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi, şey alimi ile Hazreti Zehra'nın yaşam ve kişiliği üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Şia tarihinin büyük alimleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i yeni yıl bütçesini İslami Şura Meclisi'ne sundu. Irak'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı çağrıldı. Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama meydana geldi. İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı. İşgal Rejim Başkanı Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail'e davet etti. Şimdi haberler.
...1402'li bütçe teklifi bugün Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i tarafından İran İslami Şura Meclisi'ne sunuldu. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i 1402 yılı mali bütçesi taslağını İran İslami Şura Meclisi'ne sundu. Cumhurbaşkanı Reis'i İslami Şura Meclisi'ne bir kez daha katılma fırsatı bulduğum için Allah'a şükrediyor ve 1401 mali yılında özveriyle çalışan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum dedi. Reis'i ayrıca 1402 yılı mali bütçesi taslağı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin belirlediği politikaya göre hazırlandığı ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak'ın Tahran Büyükelçisi'nin Iraklı makamların Fars Körfezi hakkında sahte bir tabir kullandığı için makamlar çağrıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı, Fars Körfezi için sahte bir tabir kullanan Iraklı yetkililerin tavrına karşı bakanlığın tepkisi hakkında bilgi verdi. Emir Abdullahiyan, Sayın Irak Başbakanı Sudani sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımda konuyu düzeltti, dedi. Irak'ın Tahran Büyükelçisi'nin Iraklı makamlarının Fars Körfezi hakkında sahte bir tabir kullandığı için makamlığa çağrıldığını açıklayan Emir Abdullahyan, Irak ile sahip olduğumuz stratejik dostane derin ilişkilere rağmen bu konudaki itirazımızı net bir şekilde dile getirdik. Görüşmede İran milletinin Fars Körfezi'nin doğru olarak kullanılması konusundaki hassasiyeti Irak tarafına iletildi ifadesini kullandı. Bu arada Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani, Almanya'nın Bild gazetesine verdiği demeçte önümüzdeki çarşamba günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu. Muhammed Şia Sudani, Almanya ziyareti sırasında İran-Irak ilişkileri ile Bağdat'ın bölgesel politikası dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını söyledi. Irak'ın İran'la tarihi ilişkilerine değinen Sudani, iki ülkenin 1200 kilometreden fazla ortak sınıra ve dini, kültürel ve toplumsal ortaklıklara sahip olduğunu belirtti. Sudani 2003 yılında Irak'ta hükümet değişikliğinden bu yana İran ülkemizdeki siyasi süreci destekledi ve Irak'a IŞİD terör örgütlerine karşı mücadelede yardımcı oldu. İran ile ilişkiler birbirlerinin iç işlerine karışmaktan uzak olarak olumlu yönde ilerlemektedir ifadesini kullandı. Sudani, Irak, İran ile Arap ülkeleri arasında bir köprü kurmak için de girişimlerde bulundu. Kanaatimce gerginliklerin azaltılması ve görüşlerin yakınlaştırılması Irak'ın çıkarınadır. Çünkü bu durum ülkemizin ve bölgenin güvenliğine olumlu yönde etki sağlayacaktır ifadelerinde bulundu.
AFP'nin bölgeden bildiğine göre Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar bombacısının Afganistan Dışişleri Bakanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 20'den fazla can kaybı ve yaralanmaya yol açtığı belirtildi. Olay yerindeki AFP yetkilisi Cemşed Karim'i kaç kişinin öldüğünü veya yaralandığını bilmiyorum, adamın kendini havaya uçurduğunu gördüm ifadelerini kullandı. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda can kayıpları yaşandığını doğrulayarak güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. Detaylar daha sonra açıklanacak ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Kanani, bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi. Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, Kabil polis sözcüsü Halis Zatran, olayın yerel saatle 11.30 sularında gerçekleştiğini belirtti. İlk belirlemelere göre, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır. Olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır dedi ve saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO'da, Avrupa Konseyi'nde veya Birleşmiş Milletler çatısı altında beraber olduğumuzu bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde Uluslararası Ombudsman Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan her alanda olduğu gibi insan haklarında kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz dedi. Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor diyen Erdoğan, Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a birçok yerde insan hak hürriyetini hiçe sayan ihlallere ekleniyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utanç ile hatırlıyoruz ifadelerine kullandı.
İşgal Rejim Başkanı İshak Ersoğ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeyi davet etti. Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi İşgal Rejimi Başkanı ile görüştü. İlişkilerin güçlenmesinden söz eden Herzog yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e ziyaret etmeye davet etti. Geçen yıl Herzog 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail başkanı olmuştu. Öte yandan Benjamin Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesi kaygısını yarattı. Türkiye geçen hafta İsrail'in yeni aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamıştı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiğini içeren bir yazı yayınlayan Foreign Policy dergisinin söz konusu haberinin güvenilirliğini sorguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiğini içeren bir yazı yayınlayan Foreign Policy dergisinin söz konusu haberinin güvenilirliğini sorguladı ancak durumu yakından izlemekte olduklarını kaydetti. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderdiğini yazan Foreign Policy dergisinin söz konusu iddiasının sorulması üstüne bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz dedi. Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve Bayraktar için mühimmat gönderdiği herkese malumu diye ekleyen Kremlin sözcüsü şöyle devam etti. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak kendi yükümlülükleri ve kendi ikili ilişkileri bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Ancak bununla beraber Türkiye ile karşılıklı yarar, karşılıklı anlayış ve en güç sorunları karşılıklı ele alma isteğine dayanan son derece partnerce ilişkilerimiz var. Ayrıca Kremlin sözcüsü Ukrayna'da devlet başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya ile görüşmesini yasaklayan yasa yürürlükte olduğu sürece bu ülke ile barış görüşmesi gerçekleştirme olasılığının bulunmadığını kaydetti. Peskov, Rusya hep sorunları müzakereler üzerinden çözümlendirmeye hazır oldu. Devlet başkanı Putin de buna hala hazır olduğumuzu defalarca söyledik. Tabii ki amaçlarımıza barışçıl, siyasi, diplomatik yollar ile ulaşmayı tercih ederiz diye ekledi. Foreign Policy dergisi Türkiye'nin Ukrayna'ya geçen sene Kasım ayından beri misket bombası gönderdiğini yazmıştı. Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Nusra cephesi teröristlerinin Halep etrafında bulunan Akre'ye bağlı militanlara saldırı yapacağına dair haberler yayınlanmakta. Suriyeli haber kaynakları Nusra cephesinin Türkiye'ye bağlı Sultan Murat grubuna saldırmak istediğini duyurdu. Nusra cephesi Halep etrafındaki Şeyh el-Cedid bölgesinde tanklarını, toplarını ve mühimmatlarını yerleştirerek Türkiye'nin paralı askerlerine saldırmak istediği belirtildi. Bugünlerde ise Sultan Murat militanlarının Elbap ve Cerablus'ta donattığı Cerablus'un güney bölgesindeki El-Hamran güzergahını ele geçirmek için yığınak yaptığı bildiriliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Melbu Çavuşoğlu, Afrika temasları kapsamında geldiği Zimbabwe'de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Chawa ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harare'de Zimbabwe Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Chawa ile ekonomi, yatırımlar, ticaret ve savunma sanayi konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık. Bölgesel konuları görüştük. Protokol işbirliği mutabakat zaptını imzaladık dedi. Çavuşoğlu Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika'daki temaslarının ardından Zimbabwe'ye gitti.
Kudüslü gençler Kudüs'ün caddelerine, ara sokaklarına, elektrik direklerine ve camilerinin minarelerine onlarca Filistin bayrağı astı. Kudüslü gençler aşırı ırkçı işgalci Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin 1948'de işgal edilmiş bölgesinde Filistin bayrakları asılması ve taşınmasını yasaklama kararına Kudüs'ün caddelerinde Filistin bayraklarıyla dolaşarak cadde ve sokaklarına Filistin bayrakları asarak tepki gösterdi. Kudüslü gençler Kudüs'ün caddelerine, ara sokaklarına, elektrik direklerine ve camilerin minarelerine onlarca Filistin bayrağı astı. Bu arada sosyal medyada da Kudüs'te ve 1948'de işgal edilmiş bölgelerde yaşayan Filistinli gençler arasında bayrağını kaldır başlıklı bir kampanya başlatıldı. Bütün bu faaliyetler ve yürütülen kampanyalar ırkçı Siyonist Ben-Gvir'in kabadayılığının ters tepkisini tamamen ters bir sonuç doğurduğunu, Filistinlilerin şimdi bayraklarına sahip çıkma, onu ellerinde taşıyarak cadde ve sokaklarına asarak kimliklerini ortaya koyma konusunda daha çok gayret sergilediklerini ortaya koyması açısından dikkat çekici.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı bu ülkenin nükleer yakıt üretme planı olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, Riyad'da yaptığı açıklamada, bu ülkenin nükleer yakıt üretimi ve zenginleştirme için dev bir planı olduğunu bildirdi. Yetkili Riyad'ın barışçıl amaçlar için nükleer programına start verdiğini belirtirken, elektrik üretimi için nükleer reaktörler inşa etme peşinde olduklarını vurguladı.
Amerika'da Federal Havacılık İdaresi'nin NOTAM sistemindeki arıza nedeniyle ülke içinde, ülkeden dışarıya ve ülkeye girişte yüzlerce uçuş ertelendi. Bazı uçaklar havada beklemede kaldı. Hava yollarına Amerika'nın doğu yakası saatiyle sabah 9'a kadar tüm iç hat uçuşlarını durdurma emri verildi. Federal Havacılık İdaresi'nin bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle Amerika çapında uçuşlar durdu. Yolcu uçakları iniş yapabildiği ama kalkış yapamadığı belirtildi. Pilotlarla diğer uçuş personeline tehlikeler veya havalimanı tesis hizmetlerindeki ve ilgili prosedürlerdeki herhangi bir değişiklik hakkında uyaran sistemin güncellenmiş bilgileri işlemediğini belirten Federal Havacılık Sistemi arızayı gidermeye çalıştığını duyurdu. Ulusal hava sahası sistemi içindeki operasyonlar etkileniyor diyen Federal Havacılık İdaresi, sistemi yeniden devreye sokma çabalarıyla ilgili hava görevlilerine bildirim sistemini eski haline getirmek için çalışıyoruz. Son doğrulama kontrollerini yapıyoruz ve sistemi şimdi yeniden yüklüyoruz açıklamasını yaptı. Beyaz Saray, Federal Havacılık İdaresi'nin sistemine siber saldırı düzenlendiğine dair şimdilik bir kanıt olmadığını belirtti. Ancak Başkan Joe Biden, arızanın nedeni tam manasıyla soruşması için Ulaştırma Bakanlığı'na talimat verdi. Hindistan kanalı NDTV'nin görüşünü aldığı havacılık uzmanı Pervez Damania, "Şok edici ve duyulmamış bir durum," dedi. Damania, Amerika'nın tüm hava sahasının en son ne zaman kapatıldığını hatırlamıyorum. Belki 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında bu inanılmaz bir aksamaya neden olacak diye kaydetti.
Amerikan Başkanı Joe Biden kişisel ofisinde gizli belgelerin bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etti. Amerikan Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Washington'daki düşünce kuruluşu, Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulunduğunu anlattı. Biden avukatlarının yapması gerekenleri yaptıklarını belirterek Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne haber verdiklerini kaydetti. O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının da olduğunu öğrendiğinde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın düşmanlarının 2022'de ülkenin başına geleceğini söyledikleri kötü senaryolardan hiçbirinin gerçekleşmediği değerlendirmesini yaptı. Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı sırasında Rusya'nın düşmanlarının geçen sene yaşanacağını tahmin ettikleri kötü senaryoların hiçbirinin yaşanmadığını söyledi.
Fransa'da Başbakan Elizabeth Borne'nin açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına neden oldu. Fransa'da Başbakan Elizabeth Borne'nin emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak'ta bir günlük grev çağrısı yaptı. Fransa'da Başbakan'ın açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına da neden oldu. Borne'nin emeklilik yaşının 2030 yılına dek 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak'ta bir günlük grev çağrısı yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Tahran'ın Bakü'ye yönelik sınır konusundaki tutumu etrafında. İslam Cumhuriyeti bir kez daha başta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırları noktasında bölge düzeyinde jeopolitik değişiklikleri kabul etmemeye dair tutumunu tekrarladı. Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenterler Asamblesi'nden dönen İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı basın mensuplarına açıklamada bulundu. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Makır Galibaf, Mehrabat Havalimanı gelişinde bu toplantıda hazır bulunan üst düzey yetkililerle yapılan görüşme ve müzakerelere atıfta bulunarak yoğun ve verimli bir Türkiye gezisi oldu. Geçmişte koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen bu zirve bu yıl Asya ülkelerinden farklı düzeylerde 44 meclis heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi dedi. Muhammed Bakır Galiba ve Asya Parlamenterler Asamblesi zirvesi çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Parlamento Başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya atıfta bulunarak şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Parlamento Başkanları ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptık. Ticaret, transit ve enerji gibi konularla ilgili konuştuk dedi. Yasa Başkanı son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile de yanlış anlaşmalar söz konusu oldu. Bu sorunlar da çözüldü ve ileride Bakü'ye bir gezi yapmam kararlaştırıldı ve ilgili toplantıların da yapılması kararlaştırıldı açıklamasında bulundu. Kuzey, Güney ve Doğu Batı transit güzergahları için görüşmeler yapıldığına işaret eden İran Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve liderler düzeyinde üçlü toplantılar yapılmasına ve ulaşım, transit ve ticari geçişlere ilişkin görüşmelerin yapılmasına karar verildi dedi. Muhammed Bakır Galibaf ayrıca İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında herhangi bir jeopolitik değişikliği de kabul etmeyecektir diye vurgu yaptı. Galibaf, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliklerine de vurgu yaptı. Galibaf, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel sahnede iyi ilişkilere sahip olmasını umduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırda herhangi bir jeopolitik değişikliği kabul etmediğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye gelen İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Asya Genel Kurulu oturum aralarında bir araya geldi ve görüştü. Bu görüşmede Galibaf, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik ve parlamenter aralarındaki önemine işaret ederek şunları söyledi. İran'ın komşu ülkesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti için özel koşulları vardır. Bu nedenle ikili ilişkilerin yanı sıra parlamenter ilişkilerin imkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ciddi rol oynayabilir. Bölgesel ve küresel arenada iyi ilişkiler kurulabilir. Bölge ülkeleri ne kadar yakın olursa bölge için o kadar iyi olur. Bölge dışı yabancıların ve ülkelerin müdahalesine izin verilmemelidir.
Sahibi Gafarova yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti ile uluslararası düzeyde işbirliği çağrısında bulunduğu bir konuşmada Galibaf ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkenizi birçok kez ziyaret ettim ve sizi Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her alanda ikili işbirliğine ilişkin önemli bir belgelere imza attığı düşünüldüğünde Tahran ve Bakü Meclis Başkanları görüşmesinin büyük önem taşıdığı ve iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirebileceğine de katkıda bulunacağı komşu ülke ilişkileri anlamında dönüşüme yol açabileceği açısından önemlidir. Özellikle İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletlerinin birçok dini, tarihi ve kültürel ortak noktaları olduğu ve iki komşu Müslüman ülkenin milletlerinin doğasında var olan ortak özellikler göz önüne alındığında ikili ilişkilerin mümkün olduğu kadar artırmasına odaklanılması gerektiği belirtilmeli. İran milletlerinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletinin ikili ilişkileri güçlendirme arzusuna rağmen İlham Aliyev hükümetinin yetkileri bu ülkenin Müslüman halkının görüşlerinin aksine yabancılarla işbirliğine daha sıcak bakıyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ırkçı İsrail rejimiyle ilişkilerinin koşulsuz genişletilmesi ve bu rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile sınır topraklarındaki faaliyetleri durumu gerginleştirmektedir. Bakü hükümetinin bu eylemleri karşılıklı ilişkileri olabildiğince zedeleyebileceği açıktır. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne saldırmaya çalışması iddiaları, uyuşturucu ticareti yapmak gibi asılsız ithamlarda bulunulması ve bu konuda asılsız suçlamalar, Bakü yönetiminin politikalarını yeniden gözden geçirmesi gereken diğer durumlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda İlham Aliyev hükümetine bağlı medyada dahil olmak üzere Bakü medyası hala Tahran'a hakaret etmek ve İran'ın dini liderlerini yok saymakla meşgul iken İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti parlamento başkanları arasında görüşme gerçekleşti. İlham Aliyev hükümetinin Bakü'deki medya üzerinde tam kontrole sahip olduğu ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin genişletilmesine karşı olan yabancı ve düşman medya gruplarını engelleyebileceği göz ardı edilmemeli. Tahran ve Bakü arasındaki ilişkiler ise bu şekilde iyileştirilebilir. Ancak bu akımın faaliyetlerine devam etmesi, Aliyev hükümetinin bu alanda fazla bir gücünün ve iradesinin olmadığı anlamına geliyor. Genel olarak İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti parlamento başkanları arasındaki görüşme, iki ülke arasında ortaya çıkan yanlış anlamaları çözmek ve ayrıca ikili ilişkilerin genişletilmesi alanlarını incelemek için iki taraf için iyi bir fırsat yaratmıştır. Bu bağlamda İran İslam Şura Başkanı'nın Azeri mevkidaşlarının davetine olumlu yanıt vermesi etkili ve belirleyici sayılabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Suriye halkının içme su sıkıntısının devam etmesi etrafında. Türkiye ve Suriye'nin ikili ve Rusya arabuluculuğuyla Suriye'de istikrarsızlık ve savaşa son verilmesi için düzenlediği müzakerelere rağmen Ankara hükümetinin askerlerini Suri topraklarından çekme kararına karşın Türkiye hükümeti bu kez de Haseke bölgesinde yaklaşık 1 milyon civarında insanın içme suyunu temin eden Alluk su istasyonunun suyunu kesti. Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarının devam etmesinden sonra Ras olayının doğusundaki Alluk su istasyonundan bu şehrin batısındaki Alhama istasyonuna kadar uzanan su boru hattı boyunca Haseke halkın içme suyu hala kesik. Aynı bağlamda Haseke İçme Suyu Kurumu Başkanı Mahmut Al-Akla şunları kaydetti. Suriye Su Kurumu mevcut durumda Haseke sakinlerine tuzdan arındırma tesisleri aracılığıyla içme suyu sağlamak için çalışıyor ve uluslararası kuruluşlarla etkileşim ve işbirliği yapıyor. Su tanklarını doldurmak için ise hayır kurumları bile çalışmaktadır. Mahmut El-Akle, Haseke bölgesinde bugüne kadar 20 tuzdan arındırma makinesinin kurulduğunu vurguladı. Türkiye kuvvetleri ard arda 5. aydır Suriye'nin kuzeyindeki Haseke şehri ve boru ve batı banliyölerin yaklaşık 1 milyon kişiyi içme suyundan mahrum bıraktı. Böylece bir savaş suçuna bile imza attığı söylenebilir. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise mükerrer mektuplarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Recep Tayyip Erdoğan hükümetini Alluk su pompalama istasyonu yeniden çalıştırmaya zorlamasını ve Ankara hükümetinin başka hiçbir amacı olmayan insanlık dışı eylemleriyle hesaplaşmasını istedi.
Rusya'nın arabuluculuğunda Türkiye-Suriye müzakerelere başlamasının ardından Moskova'da Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımı ile Suriye Savunma Bakanı Orgeneral Ali Mahmut Abbas'ın ve Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun arabuluculuğunda gerçekleştirilen üçlü görüşme gerçekleşti. Rusya taraflarının birçok sorusunu sona erdirmeye de çalıştığı söylenebilir. Bu bağlamda Suriye hükümetine yakın Suriye gazetesi Al-Vatan geçen cumartesi Şam'daki ilgili kaynaklardan alıntı yaparak şunları bildirdi. Moskova'da seçkinler ve Rusya Cumhurbaşkanlığı ile yapılan üçlü toplantının atmosferi iyi geçti ifadesini kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bu hafta çok kutlu ve mübarek bir veladet yıl dönümünü idrak edeceğiz. Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet yıl dönümü ve İran'da Kadınlar ve Anneler Günü olarak anılan bu münasebet coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın bugün sohbetimizde kişiliği, şahsiyeti ve aslında kadının konumu ile ilgili bu yüce zatın hayatı hakkında bugün sohbetimizde sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Uzman konuğumuz, din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bizimle birlikte bugün. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Her şeyden önce Tahran Radyosu ailesi olarak size ve bütün dinleyicilerimize bu münasebetten dolayı tebrik mesajlarımızı sunuyor. Ve sizin görüşlerinizi Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü münasebetinden hareketle o hazretin bir kadın ve anne makamındaki konumunu ve özelliklerini sizden duymak istiyoruz efendim. Buyurun, neler söyleyeceksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyh'in mübarek yıl dönümü veladetin yıl dönümü ben bütün Müslümanlara tebrik arz ediyorum ve o Hazretin veladetini kutluyorum bütün Müslümanlara. Allah-u Teala'dan istiyorum ki bizim hepimize o tevfik-i inayet eylesin ki biz de aynı onun gibi ve bilhassa bizim annelerimiz, bizim kadınlar, kızlarımız aynı ona tebaiyet etsinler ve onun yolunda hareket etsinler inşallah. Ve aynı şekilde ben bugünkü anne ve hanımların günü tayin edilmiştir. Onlara da ben tebrik diyorum. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin veladeti hakikaten yani bir mucize gibiymiş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meşhur görüşe göre diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çocukları vardı. Tabi 3 tane mesela oğlan, 4 tane de kız. Bu meşhur öyledir. Evet, o zaman maalesef o cahiliyet döneminde bilhassa mesela Cezirat-ı Arap'ta kızları adam hesap etmezdiler. Yani bir adam gibi hesap etmezdiler. Biz hepimiz işitmişiz ve bütün Müslümanlar işitmişler, duymuşlar ki mesela o zaman çok insanlar vardı ki onlara bir kız dünyaya geliyordu. Kur'an da böyle buyurur ki bilmiyordu ki ayet o mesela razalatla onu mesela beslesin, o büyüsün yani ki mesela götürsün toprağın altına bıraksın, toprağı döksün üzerine mesela ölüyordu. Bilahare yani o zaman kızlar ve hanımlar o milletin görüşünde böyleydi. Ama Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin veladetiyle ne sadece yani dini İslam mesela kızları ve hanımları o toprak altından çıkarttı. Belki çok yüce bir yüksek bir derece onlara verdi. Yani Kur'an'da ve hadislerde öyle hanımların, kızların hakkında öyle sözler vardır ki yani hakikaten hanımlar iftihar etsinler ki evet yani Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin veladeti olmuş onların yani günü mesela. Bu çok çok önemlidir. O zaman ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha henüz dünyaya gelmemişti. İki tane peygamberin oğulları tabi vefat etmiştiler. Sadece kızları kalmıştı. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha dünyaya gelende bazılar bekliyordular ki ya mesela Hazreti Zehra oğlan olacak ya mesela bu haml oğlan olacak ya kız olacak. Evet, Hazreti Fatıma Zehra sallallahu dünyaya gelende yani ilk günde Asım Nevail var idi. Gitti Peygamber'in yanında Mescid-i Haram'da Peygamber'le konuşuyordu. Çok çok çirkin bir insan idi o. Yani müşrikler hepsi çirkin idiler. Ama bazı insanlar vardı onların içinde daha çirkin, daha kötü. Birisi de o yani Asım Nevail yani Amr-ı Asım babası. Oradan Peygamber'in yanından çıkanda dediler neden geldi? Ben bu Ebter'in yanından geliyorum. O mel'un Peygamber'i Ebter adlandırdı. Yani lakab verdi Peygamber'e. O zaman tabi ayet nazil oldu. Bu Sure-i Kevser nazil oldu. Sure-i Kevser nazil olan da Allah-u Teala buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Peygamber'im inna a'tayna tel Kevser. Bale biz sana bir Kevser vermişiz. Kevser hala hayr-i kesir-i falan çok büyük bir menfaat falan bu lügatta öyle diyorlar. Ama maksat nedir? Maksat Hazreti Fatıma Zehra'dır sallallahu aleyha. Sen asla rahatsız olma onların sözlerinden. O kötü insanların sözlerinden rahatsız olma. Biz sana Kevser vermişiz. O zaman sen namaz kıl ve kurbanı kes, kurbanını kes. Ve muhakkak bil ki senin düşmanların aptaldılar. Aptal yani onların daha mesela arkasında bir oğlan falan kalmamış. Çünkü dedim ki o zaman da kız mesela kız ve hanım aslında adam hesap etmezdiler. O adam ki mesela oğlanı olmasaydı diyecek diyorlar aptaldır bu. Olası evet buyurdu ki muhakkak bil ki senin düşmanların aptaldır. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç defa Hazreti Hadice'ye dedi ey Hadice Hazreti Cebrail nazil oldu diyor ki senin neslin soyun bu kızdan olacak. Bu kızdır. Bu henüz dünyaya gelmeyen de Peygamber buyurdu ki bu kızdır Hazreti Cebrail diyor ve senin neslin ve zürriyetin ondan olacak. Ha o zaman ki onlar ebter dediler Peygamber-i İslam'a. Allah-u Teala dedi senin düşmanların ebterdir. Biz şimdi de yani görüyoruz ki nasıl Allah-u Teala buyurmuş ki onun düşmanları, Peygamber'in düşmanları ebterdir. Aynı öyle çıkıyor yani. Şimdi biz bakıyoruz ki Peygamber'in düşmanların düşmanları nesli ve soyu nerededir? Aya hiç kimse diyebilir ki ben Ebu Sufyan'ın neslindeyim. Hiç kimse diyebilir ki ben Amr-ı Asya, Asr-ı Nival'in neslindeyim. Hiç kimse diyebilir ki ben Ebu Cehil'in neslindeyim. Yani eğer dese bir adam böyle çıksa da Müslümanlar kendileri onu öldürecekler. Çünkü onların ataları çok çirkin insanlar imişler. Öyleyse bak Allah-u Teala ne buyurmuş ve onlar ne dediler? Allah-u Teala'nın buyurduğu çıktı. Çünkü şimdi onların nesli hiç aslen dünyada hiç belli değil kimdir. Öyleyse onlar ebter oldular. Ama Peygamber'in nesli, Hazreti Fatıma Zehra'nın nesli ne oldu? Şimdi dünyada herkes onun neslinden olsa çok büyük bir iftihardır. Yani öyle iftiharla diyor ki ben seyyidim Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem soyundayım. Ya mesela şimdi biz bakıyoruz ki herkes istiyor ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetine ihtiram ve saygı göstersin. Onun düşmanların nesli asan kalmadı. Yani hiç kimse bilmiyor ki mesela onun nesli nerededir. Vali Peygamber'in nesli kaldı ve kendileri iftihar ediyor. Ve bütün başka insanlar da yani ona saygı gösteriyorlar. Onlara saygı gösteriyorlar. Ve onların iftiharı da budur ki bu peygamberin neslin ve zürriyetin hizmetindedir. Yani maksat budur ki Allah-u Teala ki böyle buyurdu. Tabi Allah-u Teala sözü zaten her zaman doğru çıkıyor. O düşmanların ve Allah'ın düşmanların ve Peygamber'in düşmanların sözleri hepsi puç ve böyle bir şey hesap edilmez. İnşallah Allah'tan istiyorum ki bizi inşallah Peygamber'in ve Ehl-i Beyt'in yolunda karar versin. İnşallah dünyada ve ahirette bizi Ehl-i Beyt ve Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve emmi atar ile karar versin ve kıyamet gününde de inşallah onlarla haşr etsin bizi inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederim hocam bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoda hafif.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Kutlu bir haftayı idrak ediyoruz değerli dinleyiciler. Ecri kameri takvimle 20 Cemadil Sani takviminde Peygamber Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü. Biz de İran'da Bu veladet günü münasebetiyle ilgili adlandırılan Kadınlar Günü ve Anneler Haftası ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini, o hazretin yaşamı ve kişiliği ile ilgili sizlerle paylaşmış olduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Amerika'nın İran'a karşı azami siyasi ve ekonomik baskısına değinerek Amerikan başkanlarının azami başarısızlıktan başka bir şey elde edemediklerini vurgulaması, İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın yakında Bakü'ye gideceğini duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde İran'ın askeri gücüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika donanmasının internet sitesinde İran'ın Fars Körfezi'ne odaklandığı ve İHA'lar üreterek savaş yeteneklerini arttırdığı kaydedildi. Amerika donanması web sitesi geçtiğimiz günlerde bir raporda İran'ın ticari gemileri, insansız hava aracı ve helikopter taşıyabilen uçak gemilerine dönüştürmedeki başarısına odaklandı. Amerika donanması web sitesi geçtiğimiz günlerde İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızlarına ait Şehit Mehdevi gemisinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bandar Abbas'taki İran Açık Deniz Gemi İnşa ve Sanayi Kompleksindeki yüzer havuzda çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Amerikan web sitesi şunları yazdı. İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızları ve İran donanması şimdiye kadar birçok kargo gemisini savaş gemisine dönüştürdü. Belki de en tanınmış dönüştürülmüş ticari gemisi İran'ın bir savaş gemisine dönüştürdüğü eski bir petrol tanker olan Makran'dır. Geçen yıl İran Deniz Kuvvetleri'ne ait Makran ve Sahand firkateynleri Atlantik Okyanusu'nda 4 ay konuşlandırılarak Baltik Denizi'nin kuzeyine kadar yolculuk yaptı. Associated Press Haber Ajansı da bir süre önce bu konuda bir haber yayınlamıştı. Washington Düşünce Kuruluşu uzmanı bu haber ajansına şunları söyledi. İranlılar Fars Körfezi'nin, Kızıldeniz'in ve Kuzey Hint Okyanusu'nun ötesine bakıyor.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde İran'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 13 ajanın yakalanması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Rusya ve Çin'in Amerika'nın zorba siyasetlerine karşı duruşunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya ve Çin, Amerika ve müttefiklerin politikasına özellikle de dünya meselelerinde hegemonya kurma girişimine karşı çıkışlarını yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Chen Zhang arasında ülkelerinin Washington'un Rusya ve Çin'e karşı benimsediği çatışmacı provokasyonları ve iç işlerine müdahale ve Batı'nın yaptırımlar ve diğer yasa dışı yollarla iki ülkenin gelişimini engelleme girişimlerini reddettiğini ifade ettikleri bir telefon görüşmesi gerçekleşti dedi. İki bakan, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve pratik işbirliğinin yüksek gelişme hızının yanı sıra Moskova ve Pekin'in küresel kalkınmasının temel meselelerindeki tutumlarını memnuniyetle karşıladı. İki bakan ayrıca Birleşmiş Milletler, BRICS grubu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20 grubu çerçeveleri ve ASEAN işbirliği arenaları ve diğer formatlardaki yapıcı diyaloğu ve pozisyonların üst düzey koordinasyonu olumlu değerlendirdi.
Hemşire gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şundur okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın resmi sözcüsü Hazım Kasım, sonuncusu Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen ve işgalci İsrail rejiminden de bir ekibin katıldığı korsan rejimle uzlaşma temeline dayanan zirvenin hazırlık çalışmaları için görüşmeler düzenlenmesinin Siyonist rejimle uzlaşma hatasında ısrar edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kasım, bu programın Siyonist rejimin aşırı ırkçı faşist rejimiyle irtibat halinde sürdürüldüğünü vurgularken, ırkçı faşist Siyonist rejimi bu ilginin gösterilmesinin onu Filistin halkına, mukaddesatına ve esirlerine yönelik saldırgan ve düşmanca tutumunda daha da cesaretlendirdiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsve'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsve'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsve'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türk analistlerin gelecek seçimlerle ilgili kuşkuları,
Erdoğan ile Beşar Esad arasında görüşme ihtimali
ve Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nun Antalya'da düzenlenmesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Türkiye siyasi partilerinin 2023 yılındaki rekabeti bilinen seçim rekabetleri çerçevesinin dışında devam ediyor gibi görünüyor. Bu rekabetin aslında siyasi düzeni değiştirme kargaşasına dönüştü söylenebilir. Bu bağlamda Türk siyasi analistler birkaç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor seçimlerinden birinin yapılacağına inanıyorlar. Bu Türkiye'deki siyasi ve sosyal ortamın son derece seçim havası haline geldi bugünlerde ve tüm kamuoyu ve medyanın 5 aydan kısa bir süre içinde bu ülkedeki tüm siyasi partileri rekabet alanına çekecek bir yarışmadan bahsetmesine rağmen gerçekleşmektedir.
Bu durumda Türkiye'de son zamanlarda birçok anket şirketi şunu belirtiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları keskin bir şekilde düştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli iktidardan düşebilir. Buna rağmen siyasi gözlemciler tecrübeli Recep Tayyip Erdoğan'ın hafife alınmaması gerektiğine inanıyor. Çünkü o artık 30 yıllık tecrübesi olan bir siyasetçi ve ani dönüşler ve kararlarla oyunun gidişatını değiştirebileceğini göstermiş durumda.
Son seçim anketleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel destekçilerinin ve sosyal tabanlarının önemli bir bölümünü kaybettiğini gösteriyor. Türkiye'de geçen yıl kamuoyu yoklamalarındaki önemli konulardan biri de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düşmesine rağmen bu partinin hala bir asırdır hayatta olan Halk Cumhuriyeti Partisi'nin önünde olduğunu gösterdi. Daha yüksek oyu olduğu bu anketlerde görülmektedir. Öyle ki kamuoyu yoklamalarında Halk Cumhuriyet Partisi %25'i yakın oy aldı. Ama AK Parti hala en kötü durumda bile %30 oy almayı başarmış durumda. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 20 yılda şehirlerin ve köylerin göbeğinde içerisinde güçlü bir ağ oluşturduğu unutulmamalıdır. Kimileri ise onlara taranan ayrıcalıklar karşılığında partinin galibiyeti ve zaferi için hala kapı dolaşıp Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin zaferi için kampanya yürütüyorlar. Bu durumda Erdoğan hükümetine bu çıtayı %7'ye hatta %5'e indirmeyi planladığı söyleniyor. Bunun nedeni açık. Yeter sayı %10'da kalırsa Erdoğan'ın Orta Milliyetçi Hareket Partisi meclise giremeyecek ve İktidar Partisi tek başına istediği kabineyi kuramayacak. Genel olarak bu yılın Haziran seçimlerinden Türkiye'de son yüzyılın en önemli cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacağını söylemek gerekir. Çünkü Türkiye'nin aktif partileri arasında ciddi ve yakın bir rekabet yaratılmış olup seçimin sonucu bundan sonra tahmin edilemez. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Avukat Sayın Sıtkı Zila'nın görüşünü ne dinliyorsunuz?
Türkiye öyle bir %80 diyelim bir de dönüş yaptı. Bu defa Rusya, Şam ve Türkiye masaya oturdu. İran da zaman zaman bu toplantılara katılıyor. Tamam 11 yıl önce, 12 yıl önce biz diyorduk ki Suriye'de kardeş kavgası olmasın, iç savaş olmasın, silahlı unsurlara destek vermeyin. Bunu bizzat hükümetle yaptığımız görüşmelerde heyetler halinde ricacı yolu. Hatta bu çetelerin büyükleriyle Antep'te, şurada, burada gidip güzel ricalarda da bulunuyorduk. Aman etmeyin, insanları öldürmeyin. Yani Türkiye o dedikleri şu, Suriye'de zalim bir şey var. Türkiye'de de zalim bir yönetim var. Suudi'de de var, Mısır'da da var, şurada da var, burada da var. Yani bir ülke diyelim ki yönetiminden hoşnut değiliz diye orada iç savaş mı yapacağız? İnsanları birine mi öldürüp kırdıracağız? Yani seçimlerle ilgili yönü vardır. Fakat bu devlet politikası olduğu söyleniyor. Yani bu Erdoğan'ı da aşan bir şey. Fakat Erdoğan da önemli bir aktördür. Birçok yönü var. Mesela Türk soylular Türkiye'de daha kayırılıyor. Kanunu var. Türk soylular dışarıdan gelenler, diyelim Uygurlar, Kırgızlar, Türk kabul ediliyor. Özbekler falan. Onlar gelince Türkiye'de torpilli sayılıyor. Onlar bir kanun var. Türk soyluların bilmem Türkiye gelişiyle ilgili, haklarıyla ilgili falan. Fakat diğer insanlar farklı kategoride sayılıyor. Bir bu yönü var. Uygurlar zaman zaman Çin'e iadesi falan gündeme geliyor. Ne kadar iade ediliyor falan bilmiyorum ama iç kamuoyunda tepkiler doğuyor. Yani Uygurları teslim etmeyin diye. Ben buna katılıyorum, teslim etmesine. Ama aynı duyarlılığı Araplar için, Kürtler için, başkaları için göstermiyor. Suriyeliler geri gitsin diyor. Aynı partiyle, mesela Zafer Partisi olsun, İYİ Parti olsun, hatta kısmen CHP olsun, AKP'nin içindekiler. Yani burada da bir ayrımcılık yapıyorlar. Siyasi nedenlerle acaba çok suçlara bulaşmış olan insanların hukuki şeyi ayrıdır. Onlar o ülke, suç işlediği ülkelere iade edilebiliyor. Karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler varsa, yoksa da farklı prosedürler, inisiyatif de kullanılabilir. O da anlaşılır. Diyelim ki Mısır'la ilişkileri iyileştiriyor. İhvan mensupları var, onları dışarı kovuyorlar. Esad'la yakınlaşınca Esad'ın liste verme ihtimali var. Belki yani işte yani kurumların Esad'la görüşmediler, Dışişleri Bakanlığı her neyse. Yani diyelim ki bak 10 kişi, 100 kişi bizim için bunlar önemli. Öncelikle bunları sınır dışı edin. Olmuş olabilir, tam elimde bilgi belge yok. Bu aynı şey İran için de geçerli. Başka ülkeler, Irak için de geçerli. Yani böyle şeyler olabiliyor. Mesela iki ülkenin, Kuzey Avrupa ülkesinin Finlandiya ile İsveç miydi? NATO'ya üye olma ihtimali var diyor. Onlar da iki ülkeden rica ettiler. Ya şunları bize teslim edin yoksa biz onaylamayız. Yani siyaset etkiliyor bu işleri. Bir iki kişi Türkiye'ye iade edildi. Bir iki Kürt.
Hatta onlar PKK'lileri, ben bilmiyorum dosyayı bilmediği için, PKK'li midir, siyasi midir falan, yani PKK dışındaki hiziplere mi mensuptur? Yani böyle şeyler de olabilir. Bin kişi çok şey değil ama bir kişi de mağdur olsa çok şeydir hukuki vicdani açıdan. Fakat Türkiye'de milyonlarca Suriyeli var. Bunların dörtte biri Kürt, dörtte üçü de Arap'tır. Büyük bir sorunlar aslında... Sorun, ben şahsım sorun, ben sorun görmüyorum. Tüm o muhacir kardeşlerimizin gönüllü olarak, eğer Suriye'de bir barış ortamı olsa, zemin olsa, gönüllü olarak gitsinler. Ama yoksa burada rahatsız edilmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok sömürdü. Çoğunun sigortası, düşük ücretle kölelik statüsünde çalıştırdı. Hala çalışıyorlar. Çocuklar özellikle çalıştırıldı. Yani böyle az tuzda yarım milyona yakın, bir milyona yakın insan. Tekstil sektörü, değişik hizmet sektörlerinde, yani karın tokluğuna çalıştırdı. Bunu söylemiyor. Yani Türkiye'nin üretiminde de Suriyeli ve diğer muhacirlerin büyük bir payı vardır. Afganistan'da gelip burada çobanlık yapan dahi vardır. Yani çok yönlü bir olaydır. Vicdanla, hukukla, ondan sonra tarihi tecrübelerimizle, hani muhacir ensar diyordu ilkin. Hala bazı cemaatler falan gayret ediyor ama... Sivilleri aşan bir şey var. Devletin de yardımcı olması lazım. Avrupa Birliği'nin verdiği fonlar vardır. Yani bu insanlar kitlesel olarak Avrupa'ya gitmesin diye Türkiye'nin orada ben masraf yaptım. O yalandır. Yani hepsi Avrupa Birliği karşıladı fazlasıyla, Birleşmiş Milletler'in de kurumları. Türkiye'nin cebinden bir kuruş ki, tam tersi muhacirler karın tokluğuna çalışarak Türkiye'deki üretimi artırdılar. Ücretlerin yükselmemesi de bu muhacirler sayesinde.
Sayın Sıtkı Zilan'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye medya çevreleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Suriye ile Türkiye Cumhurbaşkanlarının bir araya gelebileceklerini duyurdu. Aydınlık gazetesi yayınladığı bir haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhtemelen Suriyeli mevkidaşı ile görüşeceğini yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı son sıralarda Suriyeli mevkidaşı ile görüşme olasılığına işaretle Şam ile ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmak istediğini söyledi. Erdoğan ayrıca yakın gelecekte Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanlarının üçlü bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı'nın Batı Asya ve Afrika işlerinden sorumlu özel temsilcisi Mihail Bogdanov, daha önce Moskova'nın Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları'yla üçlü bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki üçlü görüşme ile ilgili Amerika'dan bize bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz, dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu sorusu üzerine, böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar, dedi. Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle sürdürdü. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı. Aşamalı bir diyalog olacak şeklinde. Önce istihbarat ve savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir.
Oh,
Geçen hafta Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü APA 13. Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Değişen uluslararası dinamiklerde çok taraflılığın teşvik edilmesi teması ile toplanan genel kurula APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katıldı. Toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timur, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in meclis başkanları, Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkan vekilleri başkanlık etti. 3 gün süren APA Genel Kurulu'nda icra konseyi toplantılarının yanı sıra APA daimi komitelerinin de toplantılarının yapılacağı bilgisi verildi.
Bu arada İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi APA 13. Genel Kurulu'na katılmak için Türkiye'ye gitti. Galibaf'a Türkiye ziyaretinde İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Yakup Rızazade'nin yanı sıra bazı milletvekilleri eşlik etti. Galibaf, Türkiye'ye girişinden hemen sonra Asya Parlamenter Asamblesi APA Genel Sekreteri Muhammed Rıza Mecidi ile bir araya geldi. Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Asya Parlamenter Asamblesi Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 9 ile 10 Ocak 2023 tarihler arasında Antalya'da düzenlendi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugüne kadar sizlere hep büyük taktik mercilerini tanıtmaya çalıştık. Fakat bugün her zamankinin aksine ne taktik merci olan ve ne de içtihat izni olan fakat her zaman büyük işlerin peşinde olan bir talebiyle tanışacağız.
Az önce de belirtildiği gibi bugüne kadar sizlere hep büyük taklit mercilerini tanıtmaya çalıştık. Fakat bugün her zamankinin aksine ne taklit merci olan ne de içtihat izni olan fakat her zaman büyük işlerin peşinde olan bir talebi olan Nevvab Safavi ve çalışmalarından bahsedeceğiz.
Thank you. Pehlevilerin hükümetinin başlamasıyla birlikte Tahran'ın güney ve fakir mahallelerinin birinde Sadatların birinin evinde Müşteba adında bir erkek çocuk dünyaya geldi. Babası Seyyid Cevat Mirlohi Tahran'ın adliyesinde çalışan din adamlarından biriydi. Uzun zamandan beri mazlumların hakları için müdürleriyle ihtilaf yaşıyordu. En sonda bu ihtilaflar fiziki gerginliğe sebep oldu ve bu da Seyyid Cevad'ın hapse düşmesine sebep oldu. 3 yıl sonra babanın cansız bedeni hapishaneden çıktı ve Seyyid Müşteba daha çocukken yetim kaldı.
Bu çocuğun velayeti dayısına verildi. Bu yüzden herkes bundan sonra onu annesinin soyadı yani Nevab Safavi olarak tanıdı. Seyyid Müşteba din ilimler öğrenmeye çok istekliydi. Fakat dayısı onu günün ilimlerini öğrenmesi için Almanların teknik okuluna gönderdi. Seyyid Müşteba din ilimler öğrenme şevkini babasından miras almıştı. Bu istek ise onu dini ilimler merkezine yönelmesine neden olmuştu. Babasından miras aldığı din ilimler öğrenme şevkine ilaveten babasından bir şey daha miras almıştı. O da İslam ahkamının uygulamada gerçekleşme heyecanıydı.
Tahran Radyosu.
İkinci Dünya Savaşı başlamış ve kıtlık dalgası İran'ın tüm kentlerini altüst etmişti. Çeşitli kentlerde insanlar itiraz için her gün sokaklara iniyordu. Hicri Şems'i 17 Haziran 1321'de Nevab Safavi daha 17 yaşındayken öğrencileri topladı ve toplumun gençlerini onlara açıklayarak itiraza çağırdı. Aç öğrenciler dönemin başbakanı Ahmet Gavam'a hitaben attıkları sloganda aç olduklarını belirterek okulu kapatıp birlikte meclise doğru harekete geçtiler. Yol boyunca da insanlar onlara katıldı ve giderek kontrolden çıkan büyük bir kalabalığa dönüştü.
Saltanat tahtına yeni oturan ve başbakan Ahmet Gavam'ı pek sevmeyen Muhammed Rıza Pehlevi, halkın bu itirazını güvensizlik ve kargaşa oluşturmak için bahane ederek Gavam'ı başbakanlıktan azletti. Bu olay ise Nevab Safavi'nin ilk tecrübesiydi. Bu olayın perde arkasındaki olayları bilseydi, çocuksu temiz niyetinin kendi siyasi emelleri için nasıl kirlendiğini anlayacağı da acı bir tecrübedir.
Lise eğitiminin ardından Seyyid Müşteba Abadan Petrol firmasında işe başladı. Orada işçilerin kendi haklarını kazanmayı çağırıyordu. Onun bu davranışı petrol firmasından atılmasına sebep oldu. O da bu fırsatı ganimet bilip oradan dini eğitimini sürdürmek için Necef kentine gitti. Fakat hayattaki olaylar onu yine mücadeleye çağırıyordu.
Necef'e gidişinden bir yıl sonra yani Hicri Şems'in 1323'te yazar Ahmet Kesrevi'den tamamı İslam ve şiirlere saygısızlıklarla dolu bir kitap eline geçti. Kesrevi bu kitapta Hicri Şems'e bir dey gününü kitap yakma şenliği ilan ederek Hafız ve Sa'di gibi Fars dili ve edebiyatının büyüklerin eserleri, dua kitapları hatta Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Din alimleri Kesrevi hakkında mürtet kararı verdiler ve Seyyid Müşteba Nevab Safavi'si bu kararı infazı için cesareti olan tek kişiydi.
Seyyid Müşteba verilen kararı infaz için İran'a geldi. Fakat İslam yönetiminin önce hidayet olduğunu biliyordu. Bu yüzden yol boyunca tüm şehirlerde Kesrevi'ye karşı konuşmalar yaparak halkı onun niyetinden haberdar olmalarını sağladı. Ardından Tahran'a vardığında Kesrevi ile konuşmaya başladı. Fakat bu konuşmalar sonuçsuzdu ve Kesrevi de İslam düşmanlığından vazgeçmek niyetinde değildi. Hicri Şems'i 1324 miladi 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bitip İngiltere Filistin'i işgal etmeyi başarınca sadece 21 yaşında olan Nevab Safevi tam anlamıyla İslami bir hükümetin kurulması için kıyam etmeyi düşünüyordu. Ona göre köklü bir hareketin dışında küresel istikbar ile mücadele edilemez ve bu hedefe ulaşmak için İran'da İslam Fedailleri Cemiyeti'ni kurdu. Fakat onun İslami hükümeti kurma düşüncesi sadece İran'la sınırlı değildi.
Seyyid Müşteba yolculuğa başladı ve Müslümanlar arasında vahdet oluşturmak için çok çabaladı. Lübnan, Suriye ve Irak'a gitti, Ürdün Kralı ile görüştü ve Müslüman kardeşlerin davetiyle Mısır'da konuşma yaptı. Hicri Şems'i 1332 yılında Bağdat'tan Beyrut'a, oradan da Siyonistlere karşı kongreye katılmak için Kudüs'e gitti. Orada her zamanki heyecan ve şevkiyle endişelerini açıkladı ve orada bulunan herkesi Kudüs'e 1 kilometre mesafede olan camide namaz kılmaya davet etti. Onun konuşmaları ve davranışları Siyonistleri dehşete ve hayrete düşürdü. Öyle ki namaz kılanları kuşattılar ve elleri silaha gitti.
Nevab Safevi İslam'ın siyasi ilkeleri ve doğru hakimiyet yöntemi konusundaki görüşlerini Toplum ve İslami Hükümet adlı bir kitapta kaleme alarak yayımladı ve İran Şahı ve diğer gasıp hükümranlara uyarında bulunarak İslam emirlerine yerine getirmemeleri durumunda İslam'ın fedakar ve muktedir evlatları tarafından yok olacaklarını söyledi. Nevab Safevi'nin yöntemi önce toplumda halkı bilgilendirmek ve ardından hükümet düzeyinde aydınlatmaya çalışmaktı. Bu yöntem etkili olmadığı takdirde yetkililere uyarıda bulunur ve en sonda silahlı eyleme başvurmaktan çekinmezdi. Ona göre hedefe ulaşmakta ya başarılı veya şehit olunurdu.
Amerika 2. Dünya Savaşı ardındaki yıllarda bölgede yeni konumunu güçlendirmek ve Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığına karşı mücadele ve tabii ki bölgenin petrol kaynaklarına daha fazla sulta kurmak amacıyla Kuzey Atlantik Paktı, NATO, Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı, SEATO ve Merkez Antlaşma Teşkilatı, CENTO askeri antlaşmaları tasarladı. İran, Pakistan, Türkiye ve Irak arasında imzalanan CENTO anlaşması uyarınca Amerika kendi askerlerini bölgede ve özellikle de İran'da konuşlandırdı. Uygulamada resmen İran'ı bölgede kendi jandarma ve bekçisi yaptı.
Söz konusu anlaşma İran'ın tüm kaynakları ve toprak bütünlüğünü yabancıların inisiyatifine veriyordu. İran halkı ve din alimleri bu anlaşmaya karşı muhalefetlerini defalarca ilan ettiler fakat saray yöneticileri halkın taleplerini aldırış etmiyorlardı. Sonuçta İslam Fidailleri lideri bir bildiride kendi muhalefetini açıkladı ve Batı ve Doğu bloklarına katılmanın Müslümanların yararına olmadığını açıkça ilan etti. Böylece Nevab açıkça Amerika ve taraftarlarının karşısında durdu ve onlara savaş ilanı etti.
Nevvab ve İslam Fedaileri Cemiyeti'ndeki arkadaşları CENTO Anlaşması'nın imzalanmasında büyük ve önemli rolü olan dönemin İran Başbakanı Hüseyin Ala'yı ortadan kaldırmaya ve hain emelleri için onun cezasını vermeye karar verdiler. Fakat bu eylemde başarılı olamadılar. Bu olayın ardından Nevvab ve arkadaşları tutuklanarak idama mahkum oldular. Onlar Hicri Şems'i 27'de 1334 tarihinde ve de Hazreti Fatıma Selamullah Ali Han'ın şehadet gecesinde ezeli arzularına ulaşarak kendi kanları ile Allah'la alışveriş yaparak şehadete nail oldular.
Seyyid Müçteba Nevvab Safevi'nin son vasiyeti şuydu: biz şehit oluyoruz fakat biliniz ki bizim kanımızın her damlasından bir mücahit yetişecek ve İran'ı İslami hale getirecektir. Böyle de oldu. Yıllar sonra Nevvab'ın halkın ve genç talebelerin kalplerinde oluşturduğu coşku İran'da İslam inkılabının gerçekleşmesine sebep oldu. Öyle bir inkılap ki en önemli sloganı Batı ve Doğu bloklarına bağlı kalmamaktı. Nitekim öyle de oldu.
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri şehit bir din talebesi olan Nevvab Safavi'nin hayatı, düşünceleri ve çalışmaları ile tanıştırmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.